Ayrım 38, Samizdat Soner Yalçın, sayfa 443. Özel yetkili medyanın bir diğer gazetesi Yeni Şafak'ta yine sözüm ona Oda TV'de bulunan bir belgeyi haber yapmıştı. Ergenekon soruşturması kapsamında Soner Yalçın ve ekibine yönelik aramalarda Oda TV'de balyoz soruşturmasını sulandırmak amacıyla düzenlenen gizli toplantının notlarının yazıldığı belge ele geçirildi. Sayın Komutanım hitabıyla başlayan belgede Ergenekon ve balyoz soruşturmalarını karartmak için izlenecek tüm yöntemler sıralanıyor. 1 Temmuz 2010'da hazırlandığı tespit edilen dökümanın balyoz sanıklarından emekli orgeneral Çetin Doğan'a sunulmak üzere kaleme alındığı iddia edildi. Aynı haber zamanda da vardı. Kendilerini o kadar uyanık sanıyorlar ki akıllarına çok kurnazca bir plan gelmiş, bunu da yazıp virüslü belgelere koymuşlardı. Bakın biz neler yapacakmışız. Tüm polis aramalarında yardımcı olunuyormuş gibi tavır takınılması, problem teşkil edebilecek yerlerde malzemeleri ilk defa görüyormuş gibi, temiz olunan yerlerde ise tüm detaylara hakim olunduğu imajı verilmesi faydalı olabilir. Ne zekiler değil mi? İş yerine belge koyduklarının bundan iyi kanıtı olur mu? Hayatım boyunca zekaya bayıldım. Dostlarımın, arkadaşlarımın zeki insanlar olmasına özen gösterdim. Ama şimdi şu pespayeliğe bakar mısınız? Bakın o sözde belgelerde daha neler vardı. Başbakan Erdoğan'ı protesto eden üniversite öğrencilerini bizler örgütlüyormuşuz. Hatta hamile bir genç kızın polisten aldığı darbelerle bebeğini düşürmesi bile planlıymış. Oda TV'de ele geçirilen bir belgede bu gibi olaylarda polisin tahrik edilerek şiddet kullanmaya zorlanması planı da çıkmış. Biz her şeyi yazarız, plan yaparız. Şaka gibi. Hangi birini anlatayım ki? Bakın bilgisayarımızda nasıl bir not bulunmuş. Yandaş medyanın önemli önemsiz her konuyu Ergenekon'a bağlaması dalgaya alınsın. Kara mizah yapılacak. Aha, şimdi yakalandık. Ne acıklı haldeler. Bitmedi, devam edelim. Ergenekon savcıları ve polisler hakkında gelen her haberi değerlendirelim. Avukat Vural'ın gönderdikleri değerli. NTV ile irtibata geçelim. Pınar ve Dani Rodrik ile güçlü iletişim. Çetin Paşa'nın Oda TV'ye emeği büyük, sınırsız destek. Dursun Çiçek, Genelkurmay bana sahip çıkmıyor, konuşacağım diyormuş. Doğan abi üzerinden iletildi, kızıyla görüş. Yalçın Hoca'nın haber al ile irtibatı teknik sebeplerle aksıyor. Çözüm? Avukat üzerinden görüş. Telefon, mail yok. Evet, tüm bunlar Ergenekon soruşturması kapsamında genişletilen Oda TV operasyonlarında ele geçirilen belgeler idi. Hepsi bilgisayarımızda bulunmuştu. Ne örgütüz ama. 4 yıldır bir soruşturma siber alanda yürütülüyor ve biz her şeyi bilgisayarda yazmaya devam ediyoruz. Bir de silince yok olacağını düşünüyoruz belgelerin. Ama polis silinenleri bile buluveriyordu. Biz böyle şapşal bir örgütüz işte. Yandaşlar da yazıyor. Silmişler ama polis buluyor. Bilgisayardan hiç anlamayanları kandırabilirler ama medya buna nasıl inanıyor? Dinci liberal medya el ele vermiş bu akıl dışı belgelerle bizi Silivri zindanına gömmeye kararlı. Sadece onlar mı? Habertürk Oda TV'de Sabancı suikasti belgesinin bulunduğunu yazmıştı. Ergenekon operasyonlarında bulunan bu kaçıncı Sabancı suikastı belgesi? Bıkmadılar, basın yazıp unutuyor, bir gazeteci çıkıp ya yetti artık bu kaçıncı Sabancı suikastı belgesi demiyor. Hepsine inanıyorlar ya da inanmak istiyorlar. Tersi zor, sonunda Silivri zindanı var. Sadece gazeteler değildi, televizyonlarda fütursuzca konuşuyorlardı. Parmaklarını kameraya uzatıp bu da bu da diye isim söylüyorlardı. Sözde belgede kimlerin ismi varsa gelecek operasyonlar onlara yönelik oluyordu. Hep aynı stratejiyi uyguladılar. Böylesi darbe dönemlerinde bile olmadı. Bunlar çukura nasıl düştüler böyle? Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici bir ayrıntıya dikkat çekiyordu. Öyle bir hercümerç içinde yaşıyoruz ki kimi çarpıcı sözler belleklerimizden çabucak silinip gidiyor. Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı Bülent Orakoğlu'nun Hürriyet yazarı ve Oda TV internet sitesi imtiyaz sahibi Soner Yalçın'ın gözaltına alınmasının ardından söyledikleri de hatırlanmıyor bugün. Gözaltına alınacak 5-6 gazeteci daha var sözlerini duyduğumda irkilmiştim. 21 Şubat'ta yazdığım yazıda Orakoğlu'nun bu sözlerini aktararak Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkanı sırada 5 gazeteci daha var diyor ve kimse bunu yalanlamıyorsa bu demeç bile bir korku dalgası olduğunun kanıtı haline gelmez mi diye sormuştum. Sonraki günlerde de Orakoğlu'nun sözlerini hiçbir yetkili yalanlamadı. Bir kişi bile olamaz demedi. Sırada kim var diye soruldu. Sonunda doğru da çıktı Orakoğlu'nun sözleri. Sadece sayıyı tutturamadı. Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın aralarında bulunduğu 9 gazeteci gözaltına alındı. Orakoğlu henüz Ergenekon operasyonu başlamadan 2007'de Ankara'da Gölge Oyunları adlı bir kitap yazdı. O kitap Ergenekon iddianamesinde yer alacak hemen tüm iddiaları içeriyordu. Kitabında kimin adını yazdıysa gözaltına alındı, tutuklandı. Emniyet müdürlüğü yapmış Orakoğlu'nun bir de Hatay'da yaşadığı bir olay var ki buna değinmeden olmaz. Güya Hizbullah'ın lideri Hüseyin Velioğlu, Bülent Orakoğlu Ergenekoncularla yemekteyken onlara servis hizmetinde bulunmuş. Ne Ergenekon ama, Hizbullah liderini bile uşak gibi kullanıyor. Dikkat ediniz, bunu bir emniyet müdürü yaşıyor. Yahu yalanın bile bir zekası olmalı. Bu derece bayağılığı anlamak gerçekten çok zor. Bir de bize diyorlar, Ergenekon soruşturmasını sulandırıyorlar diye. Peki şuna ne demeli? Cemaatin dergisi Aksiyon Ergenekon darbe senaryosunu haberleştirdi. Bu senaryoya göre kalpaklı yaşlı bir adam ele geçirilen bir televizyon kanalında ekrana çıkacak ve şöyle konuşacaktı. Halkın selameti için ülkedeki yeni yönetim başa geçmiştir. Bu yönetim demokrasi ve huzur getirecektir. Paniğe yer yoktur. Milis kuvvetlere yardımcı olun. Derhal yeni anayasa yapılacaktır. Ülkeyi satan vatan hainleri ivedilikle cezalandırılacaktır. Yine bu çevrelerin yazdığında Levent Kırca'nın olacak o kadar parodilerini andıran bir senaryoda darbe sonrası kurulacak hükümetin koltuk dağılımı vardı. Milli Birlik Komitesi Başkanı olarak Şener Er Uygur'un ilan edildiği senaryoda Sinan Aygün Başbakan, Veli Küçük İçişleri Bakanı, Doğu Perinçek Avrasya Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı, Tuncer Kılınç Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı, tek partili rejimde Tuncay Özkan CHP Genel Başkanı, darbe sonrası Muhalefet Partisi Lideri Mustafa Balbay, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nurseli İdiz, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu ise Travesti Seyhan Soylu'ydu. İşte Ergenekon'un ciddiyetle varlığını savunan cemaatin yayınladığı darbe projesi bu. İnsan en çok neyi kabullenemiyor biliyor musunuz? Bu akıl dışılık bizi nasıl cezaevine sokabiliyor? Size bir örnek haber daha yazayım. Sabah gazetesi iddianamede Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın tanıklığına dayanarak Ergenekon'un Talmud isminde gizli bir kitabı olduğunu haberleştirdi. Dikkat edin, bu kişi bir profesör ve her gece ekrana çıkarılıyor. Tarhan'ın bir askerden duyduğunu iddia ettiği kitap Sabah tarafından haberleştirilmişti. Anlaşılan hiçbiri Talmud'un İbranice ders öğrenim anlamına geldiğini ve söz konusu kitabın Yahudi dini literatürünün M.Ö. 3. yüzyıl ile M.Ö. 5. yüzyıl arasındaki derlemesini içerdiğini bilmiyordu. İnsan bundan sonra düşünmeden edemiyor. Savcıların iddia ettiği Ergenekon'un Agarta örgütü ile ilişkisine hiç girmeyelim. Ergenekon'u kim sulandırıyor? Taraf Keçiören'de içki satan bir büfeciyi aslında Ergenekon'un dövdüğünü iddia ederken Yeni Şafak Ergenekon'un Konyaspor Ankara Gücü maçına müdahale ettiğini yazıyordu. Ya bu yalanları mahsus yapıyorlardı ya da paranoyaklar. Ne acıklı. İyilik adına hareket ettiğini düşünenler hep böylesine kötülüklere başvuruyorlar. Üstelik hüner sahibi oldukları için kim bilir için için seviniyorlardır. Şeytan ile yatağa girmenin hazzını yaşıyorlardır bugünlerde. Ama bilmeliler ki utanç silinmez. 23. gün, 8 Mart 2011, Salı. Silivri Fısıltı gazetesi bildiriyor. Doğan Yurdakul, Nedim Şener ve Ahmet Şık'la Yalçın Küçük, Sait Çakır ve Coşkun Musluk'la, Müyesser Yıldız ise Sevgi Erenerol ve Fatma Cengiz'le aynı koğuşta kalacaktı. Hepsi Silivri yerleşkesinde ama burada cezaevleri ayrı ayrı. Biz bir no'lu, Doğan Yurdakulu, Yalçın Küçük 2 no'lu, Müyesser 8 no'lu cezaevinde. 12 Mart ve 12 Eylül zindanlarından Silivri'nin farkı tecrit uygulaması. Koğuş arkadaşlarınız dışında kimseyi görmüyorsunuz. Tecrit insanlık dışı ama Silivri'de günler böyle geçiyor. Korkunç bir haksızlık. Aslında yasa gereği toplu alan uygulaması var ve haftada 10 saat diğer tutuklularla yan yana gelebilmemiz gerekiyor. Dün bir dilekçe yazdım. Bu uygulamanın neden hayata geçirilmediğini sordum. Yanıt alacağımı hiç sanmıyorum. Soğuk bir yağmur var dışarıda. Hücrenin penceresinden kara bulutları seyrediyorum. Cezaevi demek ufuksuzluk demek. Ufuk yok cezaevinde. Sadece duvar ve gökyüzü var. Ağaç yok, hiçbir yeşillik yok. Tarla yok, çalı çırpı yok, dağ yok, tepe yok. Hep duvar, tel, beton var. Sadece Sabahattin Ali'nin deyimiyle denize benzeyen bir avuç gökyüzü. Bir de anılar çıkar bolca cezaevinde derinlere gömülmüş çocukluk. Ortaokuldayız. İlk siyasi dayağımı yediğim günler burnum kanamıştı. Okul ülkücülerin kontrolündeydi. Bahçe duvarında otururken aldırma gönüllü söylemiştik. Şiirin bir sitem gönder Allah'a mısrasını söyleyince yumruğu yemiştim. Düşünüyorum da hep dayak yemişim. Kimseye bir tokat bile atmamışım. Hala dayak yiyorum. Neyse, beni dövenlerden biriyle yıllar sonra nerede karşılaştım biliyor musunuz? Metris cezaevinde, baş gardiyandı. Hemşerim başıma gelenlere çok üzülüyordu. Bunca yıllık gardiyandı, böylesine bir davayla ilk kez karşılaşıyordu. Beni dövmeseydiniz, Türkiye'nin başına bu çoraplar örülmezdi dedim, güldük. Dönemin aktif çocuk ülkücülerindendi. Çocukluk yaşantısının lekesiz saflığı bizi Metris'te buluvermişti işte. Hayat sonunda onu da solcu yapmıştı. Gelişmelerden çok endişeliydi. Seni kazandıysak herkesi kazanırız dedim. Ruhun ne derece çürüyüp çürümediği bu kavganın sonunu belirleyecek. Bulutsuz göğü seyretmeyi bırakıp hücremde aşağıya indim. Bakalım gazeteler bugün yine hangi kurguyu sayfalarına taşıyarak ortak günaha imza atmıştı. Okumayayım diyorum. Bir iki gün sabrediyorum, dayanamıyorum. Nasıl okumam? İlk sürpriz akşam gazetesinde benim CHP'den milletvekili adayımı olacağımı yazmışlar. Yahu biz Silivri'de yakınlarımızla bile görüşemiyoruz. Siz nereden öğrenip haber yaptınız? Masa başı haberciliği. Bu tür yalanların basın terminolojisindeki adı ne diyeyim? Benim yazacağımı atalarımız söylemiş. Alimlerin korkak olduğu bir ülkede zalimler cüretkar olur. Basının gündeminde Oda TV'ye Ankara'dan yazı gönderen İklim Bayraktar'ın savcılık ifadesi var. Basına göre Deniz Baykal, boş ver röportajı filan gel yemeğe gidelim, yüzmeye gidelim demiş. O da bu sözü taciz olarak değerlendirmişti. Neredeyse tüm gazeteler 1,5 ay önce olmuş ve unutulmuş bir özel hayat dedikodusunu manşetlere taşımıştı. Kimse yahu bu dedikodu dinlenen telefonlarla ortalığa saçıldı, asıl ayıp bu demiyor. Hukuk ihlalleri kanık sandı. Varan iki yalanı kullanılıp eskitilmiş şimdi piyasaya yeni yalanlar mı sürülüyordu? Çünkü gazeteler telefon görüşmelerini ayrıntılarıyla sayfalarına taşımıştı. Polisin medyadaki psikolojik savaş elemanları iş başındaydı yine. Hürriyet'ten öğrendiğime göre gazeteci Ahmet Şık'ın avukatı Akın Atalay, 1. Ergenekon davasında şikayetçi konumda olan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlığından çekilmişti. Kuşkusuz bu hukuki nedenlerle olmuştu. Ama Ergenekon'un artık gerçekte ne olduğunu anlayan solcular kuşkularını dile getirmeye başlamıştı. Karadeniz'de bir mezar taşında şu yazılıydı. Hastayım deduk, hastayım deduk inanmadınız. Ne oldu? Bu acı şaka bir yana. Bu arada avukat Atalay'ın iddiası ilginçti. Atalay Ahmet Şık'ın savcılık ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz'le aralarında geçen diyaloğu da şöyle anlattı. Savcıya Ahmet Şık'ın Ertuğrul Mavioğlu'yla 2009'da yazdığı iki ciltlik Ergenekon kitabından söz ettiğimde haberi ve bilgisi olmadığını söyledi. Dışarıdaki arkadaşlardan isteyip odaya getirttik. Gerçekten mi ilk kez duydunuz ve gördünüz dediğimde şunları söyledi. Evet, ben bu son gözaltı ve aramalarda kaç kişiyle ve kimlerle ilgili yakalama ve arama istenildiğini bilmiyorum. Ahmet Bey'in de ismi var mı yok mu dikkat etmedim. Biliyorsunuz emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz. Başbakan Erdoğan cezaevlerinde mesleği gazeteci olarak kayda geçen 27 kişi bulunduğunu açıkladı ve sordu. Hangi gazeteci hükümeti eleştirdiği için tutukludur? Sanki hükümeti eleştirmek gibi bir suç varmış gibi. Ne diyeceksiniz ki? Kendi kendisine yalan söyleyen ve kendi yalanını dinleyen o hale gelir ki hiçbir gerçeği ayırt edemez. Yaklaşık 50 yıldır gazetecilik yapan Doğan Yurdakul, avukatı aracılığıyla bazı medyaya açıklama yapmıştı. 12 Eylül dönemindeki faili meçhuller ve devletin mafya babalarını nasıl kullandığını araştırmış bir gazeteci ve yine 12 Mart döneminde 2 yıl cezaevinde kalan bir kişiyim. Beni darbe zemini hazırlamak için çalışan sözde bir örgüte üyelik ile suçlayanlar utanmalıdır. Benim hayat görüşümü yansıtmayan ve nereden geldiği belli olmayan bu notlara dayanılarak suç isnadında bulunulması da oldukça vahimdir. Oda TV internet sitesinde 3 yıldır çalışıyorum. Savcılığın bana yönelttiği soruların %90'ı habercilik faaliyetleri içerisindeki telefon görüşmelerim ve e-maillerim ile ilgilidir. Soner Yalçın ile beraber 2 kitap çalışması yaptık. Bunlardan biri Reis, diğeri de Bay Pipo'dur. Her 2 kitap da yılda 2 baskı yapmaktadır. Yalçın küçüğün de bildiği gibi 2 kişinin kitap yazması çok zordur. Kitap yazma sürecinde yüzlerce kişiyle görüşmeler yapılır. Savcılıkta sorulan sorular daha çok Soner Yalçın ile yapmış olduğum mesleki görüşmeler ile ilgilidir. Köşesini boş bırakarak gazeteci tutuklanmalarını protesto eden Nuray Mert medyada cadı avının sürdüğünü yazmıştı. Yok, yazı yazmama eylemimi uzatmayacağım. Vadem dolana kadar doğru bildiklerimi yazmaya devam edeceğim. Ve tabii öncelikle yazıp çizen herkesi büyük bir tedirginliğe sürükleyen, sonra da işi suçsuzsanız neden paniğe kapılıyorsunuz pişkinliğine döken baskı ortam hakkında yazacağım. Panik değil, derin bir kaygı içindeyim. Ahmet Şık'ın annesi Cumhuriyet'e konuşmuştu. Gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık, 1980 öncesinde kardeşini şehit verdiğini belirterek, "Şimdi de oğlumu veremem, oğluma bir şey olursa kendimi yakarım," dedi. Başbakanın "bilgim yok" söylemine inanmadığını belirten Fatma Şık, onun bilgisi olmadan hiçbir görevlinin tavuk bile kesemeyeceğini söyledi. Özveri sözcüğü anneler için üretilmiştir. Bu acı sözlerin bile medyayı etkileyeceğini sanmıyorum. Utanç sözcüğü içinde okumadıklarım var ama yeter, gazeteleri attım bir köşeye. Şimdi sevdiklerimden uzakta ruhumun oluşturduğu yalnızlık odasına çekilme vakti. Hücremin ışıklarını kapatıyorum, pencereyi açıyorum, yağmurun sesini dinliyorum. Melih Cevdet Anday şiir okuyor. Uyumayacaksın. Memleketin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyumayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. 24. gün, 9 Mart 2011, Çarşamba. Bugün açık görüş günü, bugün hasret bitecek. Hasret kuşu oğlum gelecek, oğlum gelecek. Neredeyse bir aydır görmüyorum, koklayamıyorum. Cezaevinde olmanın en zor yanı evlat hasreti benim için. Gerisine dayanılır, katlanılmaz değil. Yargı kararı beklensin diyor ya Başbakan Erdoğan. Yargı kararı beklenir, sevda beklemez. Oğul hasreti hiç beklemez yargıyı. Bugün açık görüş günü, bugün oğluma sarılacağım doyasıya. Gözyaşı dökecek miyim? Son günlerde hep kendime bu soruyu sorup duruyorum. Tutmalıyım kendimi. Evet, hapislik zayıf kişiye iradesini yeniden bir araya getirmeyi, tereddüt edene kararlı olmayı ve sert olana kadar sert olmayı öğretir. Ama evlat özlemi bunların dışında. Türkiye Oda TV ve beni konuşuyor, ne senaryolar tartışılıyor. Ben ise oğluma sarılacağım anda ne yapacağımı, duygularımın önüne nasıl set çekeceğimi düşünüyorum. Yalandan büyük tavırlar içine girecek biri değilim. Neysem hep öyle oldum. Saklanmadım böyle anlarda. Pek sık heyecanlanan bir kişiliğim yoktur. Serin kanlıyımdır çoğu zaman. Bu sabah heyecanlıyım işte, önüne geçemiyorum. Hücredeki yatağımın karşı duvarında oğlumun fotoğrafımızı yapıştırıp kırmızı bir kalp çizgisi çizip gönderdiği bir kart asılı. Karta bakarken bile gözlerim doluyor. Say ne yapacağım? Gözyaşlarımı durdurmayı nasıl becereceğim? Teselli değil midir gözyaşları? Bir küçük damla kırılması zor kabuğunuzu nasıl çatlatıverir? Bu nedenledir aslında gözyaşlarının en saklandığı yer mahpushanedir. Ama kendimi tanıyorum. Tamam, ağlamayacağım kuşkusuz ama kirpiklerim mutlaka yaşlanacak. Evet, cezaevinde ağlanmaz. Bolca yaş dökülür gözlerden sessizce. İyidir bu. Gözyaşları aslında insanın içine akar, çağlayan olur. İçinizdeki nehrin kurumasını engeller. İnsan yetiştirir gözyaşları, insanı besler. Ağlamak kötüdür. Cezaevinde ağlayan kişi sevilmez. Gözyaşı dökene ise saygı duyulur sessizce. Gösterilmeden, dile dökülmeden olur tüm bu saygı. Tek heyecanlı ben değilim koğuşta. Yeni evli Barış Pehlivan yerinde duramıyor. Üstelik hep ayna karşısında. Belli ki içi kaynıyor, ne güzel. Cezaevinde 4 yılını dolduran Oktay Yıldırım da sabırsız görünüyor. Eşi ve çocukları gelecek. Hepimiz şık giyinmeye çalışıyoruz. İkram etmek için yanımıza kola, kuru yemiş ve çikolata aldık. Gardiyanlar geldi. Yolda konuşmuyoruz, hızlı adımlarla yürüyoruz. Ve işte oğlum orada. Büyümüş mü? Gözleri nasıl şaşkın. Sarıldık, iki çocuk gibi kenetlendik, hiç ayrılmadık. Stefan Zweig haklıydı. Yalnızca kendi ortamımda mutlu olabilirim. Çünkü ancak o zaman gerçeğin ta kendisiyim. 60 dakika kendimi temize çektim. Ne çok özlemişim. Çocuk saflığını, oğul soluğunu, oğul kokusunu. Bir aydır boştu göğüs kafesim. Oğlumu orada büyüttüm ben. Ve diğer sevdiğim. Sözün yazının bittiği anlar. Sadece bana ait 60 dakika. Ne çabuk geçiyor. Ayrılık vakti. Yazmayayım. Yine koğuş arkadaşlarımızla hiç konuşmadan, kimse kimsenin gözüne bakmadan hücremize dönüyoruz. Hemen sigara yaktılar. Ben de bir tane istedim. Keyif sigarası mı yoksa keder sigarası mı? Koğuş hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Bu kadar yürek sesi duyulmamıştı. Açık görüş sonrasının rutiniymiş. Oktay Yıldırım söyledi. Kahve yapıp içtik. Ve sonra koğuştaki rutin hayatımıza döndük. Yani tekrar kirlenme süreci başladı. Neredeyse her gazetede Ergenekon'un pornografisi sürüyor. Medya haber peşinde. İklim Bayraktar tacize uğradı mı, uğramadı mı? Bayraktar ne diyor, Baykal ne diyor? Niye Silivri zindanına atıldığımızı artık soran yok? Vicdan suskun, hukuk suskun, insanlık suskun. Baykal avukatı aracılığıyla açıklama yapmıştı. Vatan gazetesi manşet yapmış. Komployu önledim. Diyordu ki beni tuzağa düşürüp CHP ve liderine Kılıçdaroğlu zora sokacaktı. Bu komployu önledim. Şimdi bu da laf mı? Baykal iklim Bayraktar'la birlikte olmayarak komployu mu önlemiş oluyor? Yoksa olacak mıydı? Tövbe tövbe. Koskoca siyasetçi Deniz Baykal böyle bir açıklamaya nasıl izin verir? Yetmemiş olacak ki Baykal Taraf gazetesinden Rasim Ozan Kütahyalı'ya demeç vermişti. Rasim Ozan Kütahyalı yazdı. Bu son yaşadıklarıyla Soner Yalçın'dan çıkan belgeleri soruyorum Baykal'a. Rasim, dikkat edersen ben açıklamamda net bir biçimde olayı aktardım. %100 doğru olan gerçekleri ifade ettim. O çıkan belgeleri çok önemsiyorum ve inceliyorum. Bu belgelerle bana yapılmak istenen şantaj ve komplo projesi arasındaki bağlantıyı kurmak ve analiz yapmak siz gazetecilerin görevi. Ben o konuda şimdilik hiçbir şey söylemiyorum dedi. Bunun üzerine ben de şöyle sordum. Soner Yalçın'ın görevlendirdiği bu kişinin size Oda TV adına gelmemiş gibi yaptığını biliyoruz. Telefon kayıtlarında bu tür şeyler de var. Böyle bir oyun da oynanmak istendi mi size? Evet, o kişi Oda TV ve Soner Yalçın adını hiç zikretmeden sanki bu kurumla alakası yokmuş gibi gelmeye çalıştı. Oysa ben en baştan o kişinin nerede ve kim ile çalıştığını, nereye haber yaptığını biliyordum. Yani anlaşılıyor ki komployu daha rahat kurabilmesi için Soner Yalçın tarafından gönderilmemiş pozuna girmiş. Peki bunların arkasında kim var sizce Deniz Bey diye soruyorum. İşte benim de en çok merak ettiğim şey budur. Bu kişiyi Soner Yalçın'ın gönderdiği, böyle bir komplo ve şantaj projesinin hayata geçirilmek istendiği kesin. Peki bu projenin arkasında kim var? Kim yüreklendirdi ve görevlendirdi Soner Yalçın ve ekibini? Kim? Savcılığın bunun üzerine gitmesi gerektiğini söylüyorum. Koskoca Baykal'ın kimlerle kader ortaklığı yaptığına bakar mısınız? Ve Taraf gazetesinin manşetine şu sözleri taşıyordu. Komplo için Soner'i kim görevlendirdi? Öyle ya, Pensilvanya yoksa kim olacak? Zavallı Baykal. Demek Baykal'a komplo düzenlemek istemişim öyle mi? Demek Baykal süreci böyle tahlil ediyor öyle mi? Demek bu kadar yüzeysel bakıyor bu pis tezgaha. Düşmanın kim olduğu, ne kadar ahlaksız, kuralsız, hilekar olduğunu bilmiyor öyle mi? Öyle ya, kaset komplosuna uğradığında Pensilvanya'dan aldığı mesajın samimiyetine inandığını söylememiş miydi? Demek Pensilvanya'ya inanıyor, benim samimiyetime inanmıyor. Beni bir tertiple içeri atan özel yetkili medyaya, cemaate inanıyor. Demek komplonun arkasında Soner var. Demek Soner'in arkasında kim var öyle mi? Baykal için eğer doğruysa bu sözler yüz karasıdır. Kişisel tarihine leke olarak düşecektir. O kadar deneyimli politikacı bu karanlık tertip hakkında bu kadar basit düşünebilir mi? Bu tertip sadece Baykal'ın başına mı geldi? Nice insana bu adi seks kasetleriyle bel altı vurulmadı mı? Demek Pensilvanya'ya inanıyor, bize inanmıyor öyle mi? Öyle olsun. 4 yıldır Deniz Baykal'ı Ergenekon'un lideri yapanlar şimdi aynı Baykal'ın Ergenekon'un hedefi olduğunu yazıyor. Onlar yazsın, biliyoruz, onları anladık. Baykal'ı anlamak zor. Şimdi yazacağım olayı Baykal bilmiyor muydu? Yazar Ergün Poyraz 27 Temmuz 2007'de tutuklandı. En uzun süredir hapiste olan Ergenekon sanığı. 3 yıl sonra geçtiğimiz Eylül ayında polisler Ergün Poyraz'ın avukatı Hüseyin Bozoğlu'na Ergün Poyraz'ın bilgisayarını iade ediyoruz, gelin alın diye haber gönderdi. Avukat Buzoğlu şaşırdı. Çünkü bilgisayarın adliyenin emanetinde olması gerekiyordu. Niye hala polisin elindeydi? Neyse, zaten bilgisayara el konulması bile kanunsuzdu. İmajının alınması gerekiyordu. Ama konumuz bu değil. Sonuçta avukat Buzoğlu gidip bilgisayarı aldı. Bir gün sonra yandaş medyada şu haber çıktı. Baykal'ın seks kaseti Ergün Poyraz'ın bilgisayarından çıktı. Ne emniyet tutanaklarında, ne iddianamede, ne de duruşmalarda böyle bir kasetten bahsedildi. Kaset komplosu habervaktim.com adlı dinci sitede yayınlandıktan 5 ay sonra görüntüler Ergün Poyraz'ın bilgisayarından çıkmıştı. Hem de görüntüler çıkan bilgisayarı polisler tam iade ettiğinde. Baykal bu entrikaların nasıl farkında olmaz? Önceki sayfalarda seks kasetlerinin listesini sundum. Baykal bunlardan haberdar değil miydi? Bu alçaklar Ergenekon operasyonlarında evlere hep çocuk pornosu, hayvan pornosu koymadılar mı? Kaç kişi mahkemelerde bunlardan yargılanıyor? Baykal hepsini biliyor, büyük oyunun farkında. Peki şimdi niye böyle demeç veriyor? İşin özü şu, Baykal hala sistem içi taktiklerle oyun oynuyor aslında. Oysa kavga etmelidir, devrimci siyasetçiye yakışan budur. Ama kaçak güreşmeyi yeğliyor. Hayatı boyu böyle yaptı. Ve şimdi cezaevine atılan bizlerin omzuna basarak temizlenmek istiyor. Canı sağ olsun. Biz 7 kişi cezaevindeyiz. Komplo kursaydık zindana atılmaz, el üstünde tutulurduk. Baykal bunu bilmez mi? Neyse, Türkiye'de siyasetin geldiği yer burası. Çukurdadırlar maalesef. Baykal'ın bu sözlerini hayatım boyunca unutmayacağım. Demek yargısız infazcılar kervanına o da gönüllü katılmıştı. Küçük hesapların küçük adamı olmayı ona hiç ama hiç yakıştıramadım. Yeni cemaati hayırlı olsun. Oysa Can Ataklı'nın tavrını gösterebilirdi. Oda TV operasyonunda gözaltına alınan bir kadın gazetecinin başından geçtiğini söylediği tatsız bir olayı kendi müdürüne telefonla aktarmasını, yani aslında sadece birkaç kişi arasında kalan bir olayı tüm kamuoyuna duyurmaktan çekinmedi bazıları. Ne Baykal'ın onuru ve itibarı, ne olayda adı geçen kadın gazetecinin iffet ve namusu önemliydi bunların gözünde. Çünkü iktidara payanda olabilmek için ar, haya, ahlak, namus ve vicdan fakirliği çeken bu kesim, hedefe giden her yol mubahtır kuralları da aynen uydu. Güya demokratik bir tavırla şantajı ortaya çıkardıklarını söyleyip ekliyorlar. Baykal ucuz kurtuldu. Oysa Baykal'a asıl şantaj şimdi yapılmış oldu. Baykal'ın onuru şimdi zedelendi. Vatan. Şükrü Küçükşahin'in makalesini de aktararak bu ahlaksız konuya nokta koymak istiyorum. Şaşkınlıkla izlediğimiz, içinden çıkmakta güçlük çektiğimiz, akıl almaz gelişmelerle karşı karşıyayız. Çaresi de şeffaflık, vicdan muhasebesi olabilir. Şimdi bakın, Soner Yalçın ile hayatımda sadece bir kez Ertuğrul Özkök için 21 Ocak 2010 günü verilen veda yemeğinde karşılaştım. Kısa sohbet yaptık. Deniz Baykal CHP Genel Başkanı koltuğunu bırakmamıştı henüz. Sohbet CHP'ye gelince ben aykırı görüş söylesem de Yalçın Baykal'ın Türkiye için ne kadar büyük bir şans olduğunu samimiyetle savunup durdu. Ama bakar mısınız, o Yalçın Baykal'la ilgili kasetin organizasyonunun içinde gibi gösteriliyor. Vay be, ne mahir adammış, kendisini nasıl da gizlemiş. Böylesi konulara hiç karmaşık bakmam. Önemli bir lider, öyle odalara girdiği an sorumluluk önce onundur. Çünkü komplo dahi olsa yolu açan kendisidir. Hürriyet. Evet, ben Baykal'ın politikalarını sonuna kadar hep savundum. Ama kişiliğini değil, pek tanımıyordum. Şimdi öğrendim. 38. ayrımın sonu. Sayfa 457.